أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أنشك الله برادلك، الله أنشك يقنك، الله هنن يلا باشمزة فارك دبيرمك duyum sayabilmek, bilebilmek konusunda bize en büyük yardımcı Kur'an olduğu halde biz onu okuyacağımızda Allah'a sığınmak, şeytanın şerrinden ona sığınmak zorundayız. Ona giderken, onun yanına giderken, onunla beraber olmaya giderken, onunla konuşmaya giderken ve onu dinlemeye giderken Allah'a baştan yalvarıyoruz. Ya Rabbi, racim şeytanın şerrinden sana sığınırım. Besmele'den önce yapıyoruz bunu üstelik. İlk işimiz olarak hep besmeleydi ya. İşte bu konuda euzubillahimineşşeytanirracim daha önce geliyor. Sonra bu eylemimizi, bu sözümüz, bu fiilimiz, bu kalbimizi, bu kabulümüz, bu reddimizi Allah adına yaptığımızı beyan ediyoruz. Sonunda boşa gitmesin diye. Diyoruz ki bismillah. Misafire ikram ediyoruz. Allah dedi diye yapalım da boşa gitmesin. Karşılığını Allah'tan alalım. Anne babaya hürmetle mi bulunuyoruz? Çocuklarımıza, küçüklerimize şefkatli, merhametli mi davranıyoruz? Rızık teminine sahip gayretimiz mi var? Bir Safa'ya, bir Merve'ye mi gidiyoruz? Allah dedi diye yapalım. Çünkü boşa gider değilse. Karşılığında Allah'tan cennet bekliyorum. Birileri birilerine iyilik mi yapıyorlar? Bunu Allah dedi diye yapsınlar. Bismillah ile karşılığında Allah'tan cennet beklesinler. Sonra Allah'a hamdü sena ile başlıyoruz sözümüze. Girmeyiz ki aslında nasıl başlanacağını Allah öyle öğretti, peygamber öyle uyguladı. Elhamdülillah de dedi Allah, biz de öyle söylüyoruz. Hamde layık, özde layık bir tek o var, onu biliyoruz. İşin başında onun sözlerini yapacağımızı kendimiz hatırlıyor, karşımızdakine söylüyoruz. Elhamdülillah, öyle demek zorundayız. Bir de aleyhissalatü vesselam Efendimiz, onun bu işe layık yani salatü selam söylemeye, kendisine göndermeye layık olduğunu biliyor, bu bilincimizi eylem olarak uyguluyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi, peygamberim, efendim, örneğim, rehberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sen salatü selamlarımı ilet. Dualarımı, en iyi dileklerimi, selam ve selamet temennilerimi ilet ya Rabbi diyoruz. Arkasından da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz kimi duaları okumamızın bize yararlı olması dualarına sıralıyoruz. İşte bugün Saat Suresi'ne başlarken bu duygularla başladık. Çünkü son dersimizde okuduğumuz bölüm, son sohbetimizde gündemde tuttuğumuz bölüm kıyamette insanların kimilerinin cennete, kimilerinin cehenneme gideceği gerçeğiyle bitmişti. Ayet 64. Bütün bunlar gerçeğin ta kendisi diyordu Allah. Cehennemdekiler yarışacaklar, birbirleriyle mücadele edecekler, tartışacaklar, birbirlerine lanetler yağdıracaklar, hep senden oldu diyeceklerdi. Onlar demeye devam ediyorlar ama Allah onu şimdiden bize haber veriyor. Herkes öldükten, hiç kimse kalmadıktan sonraki bir haberi. Neden öyle diye düşünüyoruz. Bulabildiğiniz bir sebep şöyle. Ama aslında esasını Allah bilir. Tam bilmiyoruz da bulabildiğiniz bir sebep. Kur'an'da bize anlatılanlardan anladığımız bir sebep. Allah şimdiden uyarıyor bizi peygamberimize. Çünkü 65. ayet böyle başladı. Ben işte bunları size uyarıyorum. Ben size bu konuların uyarısı olarak görevlendirmişim. Ben münzirim. Ben cenneti kaybedersiniz ha. Bakın değilse cehennemi boylarsınız ha. Diye uyarmaya geldim diyordu peygamberimiz. Çünkü uyarının mihveri şuydu. Ve mâ min ilâhin illallahul vâhidul kahâr. Allah sadece vahid, tek olarak kahâr. Her şeyi kahretmeye, mahvetmeye, yok etmeye, dilediğini yapmaya. Ama zulmederek değil, haksızlıkla değil. Yani birilerinin hakkını yiyerek güçlüyüm ben diye kendi saltanatını zulüm boyutuyla icra ederek değil. Ama kahar, karşı gelinmez bir güçle Allah tek ilahtır. Kulu kölesi olmayacak tek varlık. Sözü dinlenecek tek varlık. Yolunda gidilecek tek varlık. Boyun bükülecek tek varlık. Boynumuza ipini geçireceğimiz, nereye çekerse oraya gideceğimiz tek varlık olarak işte bir tek Allah var. Bunun uyarısıyla geliyor peygamberimiz. Onu bize uyarmaya, haber vermeye, öyle yaşayanların cennete gideceğini, geri kalanların cehennemi boylayacağını haber vermeye görevli. Bu Allah, ayetin devamında bir sonraki ayette, 66. ayette, bütün semavat lazım Rabbi. Arasında ne var ne yoksa onların da Rabbi olarak tanıtılıyor. Bir de aziz, bir de affar. Yani böyle bir Allah sizin endişe edeceğiniz, korkup ne yapsam ki diye şaşıracağınız bir Allah değil. Evet karşı gelinmez bir Allah. Yenilmez bir Allah. Ne dediyse, dediği gibi yapan bir Allah. Mağlup edilmez bir Allah. İzzet ve şeref kendisinin olan bir Allah. Ama aynı zamanda affardır. Affı mağfiret sahibidir. Gufranı vardır. Yapılan ibadet ve itaatları, bütün bir hayatı tek tek ve hepsini şöyle bir affa layık ya da yanlışları yok kabul etmeye, eksiklikleri tam kabul etmeye layık görüverdi mi? Yeter artık ötesi, merhamet sahibidir. Gufranıyla bağışlar bitirir. Yani eksiği kapatıverir, tam kabul eder. Yanlışı görmezlikten gelir, yok kabul eder. İşte öyle bir Allah. Bu Allah'ın sözcüsü olarak peygamber, bu noktada 67. ayette, bizi tek tek bir bir, tutuna tutuna baka baka, duya duya, öğrene öğrene, kabul ede ede, imanımızı tazeleye tazeleye, Saat suresinin, Saat şeref bölümünün doruklarına tırmandıran 67. ayette, şöyle diyor peygamberimiz, böyle demek zorunda, kul, hüvene vel nasîm. Söyle, şunu söyle, şöyle söyle, de ki, artık bundan sonra gündemini al şunu şu gerçeği. Sen artık bunu konuş. İnsanlar ne konuşursa konuşsunlar. Senin söyleyeceğin şu olsun. Neymiş o? Huve nebel nazim. O büyük bir haber. Azim bir haber. Azametli bir haber. Azim, Kur'an'da değişik olaylarda, değişik bölümlerde karşımıza çıkan bir sıfat. Hatta cehennemdeki azabın azim olduğunu ama Allah'ın da azim olduğunu, bu haberin de azim olduğunu öğrenince bir de isterseniz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakının azim olduğunu söylersek bütün bunları öğrenince galiba bir sınır bir çerçeve çizilmiş olacak. Ve inneke ne ala hulukun azim. Sen gerçekten bir huluk azim. Azim bir ahlak üzeresin. Ve Allah azim şu an diyoruz. Allah azimdir. Cehennemdeki azapların azim olduğunu biliyorsunuz. Allah düşürmesin. Peki nedir azim o zaman? Türkçe nasıl çevirsek? Bilmem ki herkes kendi anladığını Türkçeleştirse, onu öyle bilse belki daha güzel ama ben kendi anladığımı size aktarmaya, size duyurmaya çalışsam, becerebildiğim kadar sizin düşünmenize yardımcı olsam. Şu anda da bugüne kadar da yaptığımız bundan başkası değil. Ben gibi inanın diye anlatmıyordum biliyorsunuz. Ama bu dini öğrenirim diye anlatıyordum. Bu kitap bizim kitabımız. Bu kitabı öğrenmeyi kafaya takmak zorundayız. Ne zaman mı? Hayattayken, can boğaza gelmeden, ama benim üstümlük ömrüm kalmış, ben yaşım 70, işim bitmiş biliyorsunuz. Ya da daha önümden nice günler var, hele şöyle bayramlar gelsin, ramazanlar gelsin, cumalar olsun, ölümler, dirimler olsun, nişanlar, düğünler olsun, ondan sonra demeye kimin hakkı var? Hemen. Ama siz galiba hayatınızda en çok kullandığınız azim kelimesiyle bunu daha iyi anlayacaksınız. Hani bazen arada bir namaz kılarsınız değil mi? Sözünü bilerek böyle söyledim. Her zaman namaz kılınır mı? Bazen yemek yiyoruz, bazen oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Arada bir uyuduğumuz, hatta başka şeyler yaptığımız oluyor. Bazen de namaz kılıyoruz. Yani her namazı kılmak ayrı şey, her zaman namaz kılmak ayrı şey. Değil mi? Bazen namaz kılıyoruz. Allah rızasına uygun bir programla namaz kılmamızı bize kolay kılsın. İşte o namazlarda abdest aldınız, hazırlandınız, ruhen bir hazırlığınız vardı, bitirdiniz. Şöyle yönünüzü döneceğiniz tarafa doğru döndünüz. Eyleminizle istikametinizi belirlediniz. Temizliğinizi yaptınız. Hatta çırılçıplak çıkılmaz olu eyleme giyindiniz, kuşandınız derken vakti gelmiş bir tapınma, bir kulluk, bir ubudiyet adına onun o düğün, en büyüğün huzurunda Allahu Ekber diye durdunuz, sen en büyüksün diye. Sonra okudunuz, mesaj aldınız, tekbir verdiniz, dediğinizi dinlediniz, ağzınızdan çıkanı kulağınız duydu mu? Böyle kılacaktınız değil mi? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duymak, bu tabiri biliyorsunuz. Yani ne dediğinizin farkında olacaksınız. Sonra ya Rabbi sen ne kadar büyüsün, sen en büyüsün, daha büyüğü yok, şu denilenler bunu bana defalarca anlattı, bir kere daha anladım ya Rabbi, gerçekten sen en büyüsün dediniz ve Allahu Ekber, belinizi büktünüz. Dik kapalılığa gerek yok. Bu kadarlığa gerek yok dediniz belki de. Önünde saygıyla eğildiniz. Hürmetle eğildiniz. Çaresiz eğildiniz. Başka çareniz yok ki. İsterseniz eğilmeyin. Hadi kaldırın kafanızı. Durabildiniz mi? Olur mu öyle şey? Onun o mesajının karşısında eğilmekten başka çare mi var? Bana şöyle bir itiraz gelir mi ki? Yani ben böyle eğilmiyorum. Rahmetli babam öyle eğilir görmüştüm. Ben de yapıyorum. O bilemiyorum. Ona nasıl bir yorum getirsek. O senin sorunun deyip geçmek galiba kardeşlik anlayışına aykırı. Ben öyle diyemeyeceğim ama. Onu bir başka cerseye bir başka zamana bıraksak onu yine konuşsak seninle. Fakat öyle olmalı değil mi? Azim olan Allah'ın huzurunda eğildiğini beyan ediyorsun ama dinle. Subhane Rabbiyel Azim demiyor musun yoksa? Tabii eğer bilmeden diyor idiysen bugüne kadar hiç düşünmeden söylemişsen o ayrı. Bundan sonra düşünmeye çalış. Ya Rab, ey benim Rabbim, Sübhansın sen. Tüm eksik ve noksan tanıma ve tanıtmalardan uzaksın. Ve sen ey Allah'ım, seni ben azim biliyorum. Dost ve düşman, kabul eden ya da reddeden hiç fark etmez senin huzurunda eğilmek zorunda. Senin huzurunda insanlar eğilmek zorunda. Ben onlardan ayrı gönül rızası ile eğiliyorum. Seni memnun etmek için eğiliyorum. Ben huzurunda eğiliyor, bel bitiyorum ya Rabbi. Ben huzurunda eğiliyor, baş eğiliyorum ya Rabbi diye Allah'ın azim olduğunu hatırlıyor, söylüyoruz. Allah'ı tesbih ediyoruz. Tekrar tekrar. Başka bir biçimde, başka bir şekilde de yapabilirsiniz. Mesela Sübhanallahi ve bihamdihi estağfirullahil azim ve etubu ileyh. Bak bu modelinde de peygamberimiz bir azim sözü ediyor. Sübhanallahil azim. Sübhanallahi ve bihamdihi sübhanallahil azim şeklinde de yine rükuda tesbihat modelini peygamberimizden öğreniyoruz. Yani karşısında insanların, varlıkların saygıyla eğilmek zorunda oldukları, dost düşman kim olursa olsun onun azametini, yüceliğini kabul etmek zorunda oldukları boyutta bir yücelik. Ne dersiniz? Peygamber ahlakı konusunda da aynı şeyleri söyleyebilir miyiz? Yani sadece Müslümanlara göre mi ahlaklı öyle diyebilecek miyiz? Hayır, gerçekten o inanana göre de inanmayana göre de hep ahlakı yüce bir şahsiyet olmuştur. Herkes onu öylece bilmiş ama birkaç densiz, birkaç gelse çıkıp da yok efendim belki de diye bir uzatmaları, ağız eğip bitmeleri onun öyle olmadığına hiç de işaret olmayacaktır. Evet, kul hüvene ben azim. Şimdi bir azim haberden söz edeceğiz. Korkunç mu? Diyemiyorum. Müthiş mi? Belki. Ya da azamet sahibi desem anladınız mı? Ya da anlamaya çalışın. Öyle büyük, öyle etkili bir haber ki herkes bu haberden etkilenir, herkes bu haberin büyüklüğünü kabul eder. Hiç kimse itiraz edemez, hiç kimse reddedemez bunu. Reddetmeye çalışanlar da sonunda yenilmek, yüzüstü sürülmek zorundalar. Çaresiz. Hatta tarihte nice örnekler var bu konuda. Ağat kavmi, adi herifler, Semud kavmi, Semud insanlar ya da Nuh kavmi, Lut kavmi, Ekeliler, Medyenler, Firavunoğulları. Hatta Firavun da öyle yüzüstü kala kalmış sonunda. Ya da Semud kavmi için Allah öyle anlatır. Onlar bağır ve diyarında diz çekip yüzüstü kala kaldılar. İşte bu bir haber. Hatta belki de İnsanları şaşkınlığa çevirecek kadar azim bir haber. Aman bu ne böyle dedirtecek bir haber. Herkesi ilgilendiren, her zamanı, her mekanı ilgilendiren bir haber ama tutun ki bu haber karşısında insanlar yine de entüm anhum uğradun hiç sevinmeye başladılar. Bu yüzden önemli habere rağmen. Akşam haber almıştınız. Ailenin en büyüğü ölmüştü. Dün sabah haber almıştınız. Bütün iş piyasanız bitmişti. Haber almıştınız. Kurtuluşunuzun ümidi kulağınıza gelmişti. Haber almıştınız. Çocuğunuz geliyordu. Haber almıştınız. İnsanlar ölüyordu. Savaşlar, barışlar, depremler, yangınlar, seller, felaketler, kuraklıklar, kıtlıklar oluyordu. Haber alıyordunuz. Başa geçenler, alta düşenler, koltuğa oturanlar, koltuğa devrilenler, yatanlar, yuvarlananlar vardı. Haber alıyordunuz. En büyük haberler. Kimsenin duymadığı, ilk defa size duyulan haberler. İnsanlar habercileri oraya sızdırmışlar. Bütün dünyadan önce size haber ulaştırıyorlardı. En büyük haberler onların haberleriydi. Flash haberler. En büyük puntolarla yazılacak haberler. Bir gazetede en büyük puntoyla yazsanız, herhalde gazete sayfasını bir kelimeyle bari doldurmak zorundasınız. Öyle değil, gazeteye sığmaz büyük haberler. Yani bir gazeteyle anlatılmaz haberler. Binlercesini yan yana koyun, yine daha büyük haberler. İşte Kur'an böyle bir haber. Zaman ve mekandan münezzeh. Çünkü zamanı ve mekanı yaratan Allah'ın zamansız ve mekansız yaşayamaz insana ilettiği haberler. Ne kadar müthiş. Ne kadar azim haberler bunlar. Yeryüzünde tarihin derinliklerinden bu yana büyük haberler dinleyin. Bir devlet batmış, bir devlet çıkmışa kadar. Savaşta binlerce ölmüş ya da uçak düşmüş, kaza olmuş, deprem olmuşa kadar. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca insanı ilgilendiren, zamanı, mekanı alabildiğine yaygın biçimde etkileyen haberler düşünün. Peki, zamanın tümünü. Olduğu günden öncesini, olduğu günden sonrasını ilgilendiren bir haber söyleyin. Tüm zamanı kuşatsın. Peki ya bütün mekanları ilgilendirsin. Nerede kim yaşıyorsa herkesi ilgilendirsin. Bir de bütün insanları. Her zamanı, her mekanı ve her insanı ilgilendiren bir haber söyleyin. Var mı Kur'an haberinden başkası? Peki neden bundan haberin yok? Vallahi ben sadece haberler konusunda diyenleri bilirsiniz. Başka değil, bir başka program beni enteres etmiyor ama haberler. Yani tamam, öyleyse alın size en büyük haber. Daha büyüğü olmayan haber, en büyük azim haberden söz ediyoruz. Peki Kur'an nasıl bir haberdir? Allah'tan gelişiyle, peygambere gelişiyle, kitap oluşuyla, haber kaynağı, temel haber kaynağı oluşu. Yani ahiretiyle, kıyametiyle, cennetiyle, cehennemiyle, insanların çatlasalar patlasalar bile, birbirlerine destek olsalar, sıkı tutun, tutunun birbirinize yardımcı olun deseler bile ulaşamayacakları, öğrenemeyecekleri haberler var. Kur'an haberi. Geçmişten geleceğe haberler, gelecekten günümüze haberler, herkesten herkese haberler ama en bilen, tam bilen, mükemmel bilen, yanılmaz bilenden haberler var. Buna rağmen insanlar hiç sevmiyorlar. Dinlemiyorlar. Hayret doğrusu. Ma kâne diye min aynin bil mele'il âlâ izah tasımûn. Değilse bunu peygamber nereden bilseydi? Bakın ki hemen iki ayet, üç ayet sonrasında anlatılacak bir özel haber. İnsanlığın tümünün, istisnasız hepsinin kesinlikle bilemeyeceği ama Allah bildirdiği için ondan öğrenenlerin bildiği bir haberle devam ediyor Allah. Adem olayı. İlk yaratılış. Henüz Adem yok ortada. Yani Allah meleklerle Adem'in yaratılışını konuşuyor. Adem oğulları, Adem yok ki oğulları olsun. Adem'in nesli, sen neden, daha sonrakiler. Bu işin ilki yok ki ortada, sonrakiler olsa. Şeytan, iblis olarak yani önce. Ve Adem'in yaratılışı, melekler, Allah olaya hakim her zamanki gibi, her mekandaki gibi. İşte bunu haber veriyor Allah ve peygamberine şöyle dedirtiyor. Söyle onlara, bunu öyle bilsinler. Bu bir büyük haber. Bu müthiş bir haber, bu azim bir haber ama siz hiç biliyorsunuz. Ne bileyim ben, şu melek arada. Hani melekler aleminde. Allah'la melekler konuşurlarken, Allah'la iblis konuşurken, onların tartışmaları, onların birbirlerine karşı karşı konuşmaları konusunda ben orada değildim ki. Bilmezdim ki ben kendi kendime. Ama nereden biliyorum, söylüyorum onları? İn yuha ileyye illa ennemâ ene nedirun mübîn. Başka değil. Bu bana vahy olmuyor. Ve ben o vahiyle apaçık net bir uyarıcı olarak huzurunuzdayım. Bu bana vahy olmuyor. Allah bana bu bilgileri veriyor. Vahiyle verilen bilgiler bunlar bana. Ben de o bilgileri silah sarıyorum. Benim özelliğim bu. İşte o habere geliyoruz. Peki Kur'an'da sadece bu haber mi büyük? İsterseniz açın Kehf suresini. Ashab-ı Kehf'ten söz ederken Allah'ın en acayip olayı budur zannetmeyin diyordu. Devamında çünkü Musa Hızır kısası, Zülfan'ın en kısası gelecekti. Dahası daha nice özel haberler. İşte Kur'an böyle azim haberlerle dolu. Ya da Kur'an'ın kendisi bir azim haberdir. Düşünebildiniz mi? Ben ifade etmeye çalıştım ama Allah size de bana da yardım etsin. Yani ne dediğimi nasıl diyeceğimi bilemiyorum diye başladım, onu biliyorsunuz. Bir mazeret beyanı aslında kabul edin. Yani Kur'an'ın Allah'tan bize bir haber olarak gelen Kur'an'ın bizzat gelişini düşünebildiniz mi? Ne kadar enteresan değil mi? Kur'an Allah'tan geliyor. Allah nerede? Neredeyse olmaz Allah'ın. Ama Allah'tan bir irtibat, Allah'la bir ilgi, Allah'la bir diyalog ve Allah çoğu zaman Cebrail'le, bazen doğrudan, kimi zaman rüyada, kimi zaman bir başka yolla ama peygambere haber ulaştırıyor. Zaten her peygamber bu anlamda nebidir, yani haberci, enneve kelimesiyle, kulhüve nebeun kelimesiyle, nebi kelimesini birlikte düşünün ve aynı zamanda bunun topluma yansıtılması göreviyle elçidir, yani rasuldür. Her peygamber hem rasul hem elçidir bu anlamda. Hem de nebidir, yani habercidir bu anlamda. İşte benim görevim bu diyor peygamberimiz. Ben elçi, ben haberci, ben rasul, ben nebi olarak sizi uyarıyorum. Cehennem var demeye görevlendirildim. Cennet ama kaybedersiniz demeye uyarmaya görevlendirildim. Gelin beni dinleyin diyor sanki Allah. Şimdi dinliyoruz. İz kâle rabbuke lil melâiketi inni hâlikun beşeran min tîn. Feyza sevveytuhu ve nefaktu fîhî min ruhî fekâhu lehu sâcidîn. İlkimize döndü söz. Hani hatırlar mısınız? İz, üzgür şeklinde bir Arapça kelimenin sanki kısaltılmış şeklinde anlıyor tefsirciler. Hatırlayın, gündeme alın, dinleyin. Hani bir vakitler Allah, senin Rabbin olan Allah meleklere demişti ki ben topraktan bir beşer, bir insan yaratacağım. Şimdi burada söylenilen olayın bizim ilkimiz Adem'le ilgisini biliyoruz. Kur'an'da 7 surede anlatılan bir konu. Bakara'dan başlıyoruz. Araf'la devam ediyoruz. Böyle buraya kadar surelerde değişik yönleriyle Adem İblis olayı anlatılıyor. Burada anlatılan kadarıyla yine aynı olayı tekrar edeceğiz ama Kur'an'da anlatılan kıssalar, peygamber kıssaları konusunda yine anladığımız prensibi tekrar edelim. Allah Kur'an'da bir kıssa, bir peygamber kıssası anlatacağında o kıssanın bize yönelik ibret alınacak tarafını, yani emrini ve nehyini haber veriyor. Biz o yönüyle örnek alıyoruz. İşte burada anlatıldığı kadarıyla ben Adem İblis olayını tekrar edeceğim ama zorunlu anlaşılması gereken yerler olursa onlar adına diğer surelerden alıntı yapmaya çalışırız. Adem olayı. Mesela Bakara suresinde benim halifelik, yani Allah'ın yeryüzünde halifesi olmam özelliğim bana anlatılırken ama dikkat et karşımda iblis var denilerek sanki iblis Adem birlikte bana tanıtılır. Lakin Araf suresinde konu biraz farklı. Orada da denilir ki ey sen insanoğlu, ey Kur'an'ın muhatabı, senin sırat-ı müstakimde dosdoğru yürüyüp cennete gitmen gerekiyor. Bu görev yürütürken dikkat et ama o yolun üzerinde bir iblis var. Sağdan soldan önden arkadan sana vurmaya hazır, seni o yoldan çıkarmaya hazır. Sen buna dikkat et deniliyor sanki. Bakalım Sa'd suresinde ne deniliyor. İz kâle rabbuk. Senin Rabbin bir melaike meleklere demişti ki inni hâlikun beşeren min tîn. Ben topraktan bir insan yaratacağım. Bu toprağın farklı ayetlerde bazen balçık, bazen pişirilmiş bir çamur, bazen de toprak olduğu haber veriliyorsa haşa ve kella, Allah'a ne dediğini bilmez diyemeyeceğimize göre işte bunlar toprağın evreleridir deyip geçiyoruz. Yani işte bal çıktı, sonra kurudu, sonra işte çamur oldu, sonra işte sertleşti. Bilmem ama kimse yoktu ki zaten o zaman. Bunu böyle anlıyorum. Yeni bir örneği de olmaz ki. Hadi şimdi de yapalım da bakalım ne hale getireceğiz demeye de kimsenin iktidarı, gücü, kudreti yok ki. Öyleyse böyle anlıyorum. Allah topraktan bir insan yaratacağını meleklere haber veriyor. Sorular ve sorular. Kulluğa yönelikse cevap arayacağımız, değilse kaçacağımız sorular aklınıza gelmeye başladı mı? Acaba miktarı ne kadardı ki? Yeryüzünün neresindeydi ki bu yaratılan insanın toprağı? Nerelerden alınmıştı? Şimdilik çok o kadar lazım değilse isterseniz geçin, sormayın. Ya da bana sorarsanız cevabım baştan hazır, bilmiyorum. Lakin daha farklı sorular da var. Mesela Allah niye sorar ki? Allah bir konuda birine bir şey sormuşsa bilmediğinden olmadığına göre bu ona haber vermek manasına gelir mi ki? Ha o belki biraz lazım oldu değil mi? Yani Kur'an'da kimi sorular bulursunuz ama o sorular bize ne dersin? Senin bu konuda fikrin ne? Ya da biliyor musun, anlatsana bunu bana, anlamları soru değil biliyorsunuz. Ve ma edrake mel kari'a ya da ma edrake mel yevmul fasıl gibi sorular peygambere soru mu dersiniz? Ya da el hakka mel hakka nedir hakka bildin mi, bilmek zorunda mıydın? Öyle bir soru anlamına gelir mi? Soran en bilen, tam bilen, alimul gayb ve şehade olan, allamul huyub olan Allah olacak. Sorulan insan da innehu kâne zalûmen cehûlâ, cahilin ta kendisi olacak. Böyle soru olmaz elbette, onu biliyorsunuz. Peki bu ne ya? Anladığınız kadarıyla bir haber verme. Tabii melekler bu haberden etkileniyorlar. Anlayabildiğim kadarıyla üzülüyorlar. Eyvah diyorlar belki de kendi kendilerine. Sanki melekleri duyar gibi olarak ben öyle anladığımı söylüyorum. Yani bizim ne kabahatımız vardı ki? Bizim ne eksiğimiz var ki Allah kendisine kul kılı olacak bir varlık yaratıyor. Evet her ne kadar kan dökecek ve saç çıkaracak biri de olsa ama ahseni takvim üzere olma özelliği olan bir varlık bu insan. Yani anlıyoruz, zannediyoruz ki insanın ne olduğunu öğreniyorlar. Ben insan yaratacağım, halife yaratacağım deyince Allah onlar bunun mahiyetini, neydiğini anlıyorlar baştan ve diyorlar ki ya Rabbi biz tesbih ediyoruz, takdis edip duruyoruz, seni mukaddes ediyoruz, kutsuyoruz ama buna rağmen insan yaratacaksın ya, hizmette kusur mu ettik? Hürmette yanılgılarımız, eksikliklerimiz mi oluyor Rabbi dercesine? Hallerini arz ediyorlar Allah'a ama onun öyle olmadığını Allah söyleyiveriyor onlara. Öyle değil diyor. Siz size bir şey yapın. Ya Fakal lehu şakirin, sizin yapacağınız hemen secdeye kapanmak. Allah'ın ruhundan üflenmiş varlık insan. Yani Adem Aleyhisselam'ın canlılığı Allah'tan. Peki ya seninki? Sana bunu söyleyelim ki, annen, baban, oğlun, kızın, hanımın, eşin, kocan, karın kimse, onlar iki kimden? Yani bizim canımız, bize can veren bu özellik Allah'tan değil mi, Allah'ın değil mi? Mülkü Allah'ın olan candan, ruhtan üfledi Allah. Değilse haşa şöyle anlar mısınız? Olur mu sizce? Allah'ın canı vardı, o canı aldı, insan ona takıverdi. Ben bittim, bitti, haşa işte oldu. Demesi bile hoşuna gitmedi değil mi? Yani Allah'ı öldüreceksiniz, onun ruhunu kullanacaksınız insanda. Öyle olur mu? Öyle değil ki. Allah'ın hay oluşu, diri oluşu kendinden. O bir başka şeye muhtaç olarak hay, yani diri, canlı değil ki. Ama ben ruha muhtaç, ben cana muhtaç, ben canlı eden birine muhtaçım, yani Allah'a muhtaçım. Allah beni canlı kıldı. İlkim, İlkim olan Adem'i Allah canlı kıldı. Ona ruhundan üfledi. Allah'ın olan bir ruh, ona üflendi. Al, canlı ol diye sanki. Arkasından meleklerin görevi, fakavu lehu şacidin, secde edecektiler. Boyun bükecektiler. Efendim, acaba nasıl secde ettiler? Şöyle varıp da biz sana tapıyoruz, senin kulun kölen olacağız, sen en büyüksün. Ey Adem, ekmezsin sen diye yere mi kapandılar? Böyle aklınıza geliyor mu? Olmaz öyle şey, onu biliyorsunuz olmayacağını. Peki, Allah'tan başkasına secde edilmezdi. Yani sen haşa Allah'a secde ediyorsun, kabul de. Sen seccadeye de secde ediyorsun, sen yere secde ediyorsun, sen Kabe'ye doğru secde ediyorsun, sen Allah dediğine secde ediyorsun. Hatta bazen hastalığın nedeniyle önüne bir yastık koyuyor, ona secde ediyorsun. Bazen eğiliyorsun, öyle de secde ediyorsun, hiçbir yere alnı koymadan. Yani emre boyun eğiyorsun, öyle değil mi? Peki öyle deseydik yani, ben öyle emredince beni dinleyeceksiniz. İtaat edeceksin, öyle değil ama secde edeceksin demiş Allah. Onun için böyle bir secdeden söz ediyoruz. Meleklerin secdesi, benimkine benzemez zaten bir defa olan ya da hep onlar tarafından yapılan bir secde. Adem'e doğru Allah dedi diye, Adem için Adem noktasında Allah'ın belirlemesine boyun büken tüm melekler ve secdeden melaike tükürlü hümeşnavun hepsi secde ettiler. Tamam ya Rabbi, dediğim gibi ya Rabbi, boyun büküyorum ya Rabbi dediler. Benzer ifadeleri sanki Allah Kur'an'da bize beyan etmiş gibi geldi mi size de? Bilmem o tür bir çağrışım yapabildik mi? Mesela diyelim ki İnşikak suresinde Kur'an okunduğu halde bu insanlar neden secde etmiyorlar? Kendilerine Kur'an okunduğu halde deniyor. Yani Allah kendilerine bir şeyler dediği halde neden boyun büküyorlar anlamına gelmez mi? Tamam ya Rabbi, kabul ya Rabbi, dediğim gibi ya Rabbi, sen dedikten sonra tamam ya Rabbi demek zorunda değil miyiz? Öyle anlıyorum. Yani secde etmek, denilene boyun bükmek. Bütün meleklerin başka seçeneği de yoktu zaten. Peki, öyle bir seçeneği olan var mı içlerinde? İradeli yuvarlak iblis var. Melek değil o. Bir başka sure işte burada zorunlu ihtiyacımız oldu. Bir başka sure kâhne mine cinni dediği için cinlerden o melek değil. Ve illa iblis o secde etmedi. Peki anladık ama meleklere emredilmişti. Bu neyin nesi nereden çıktı demeyin. Mesela Araf suresini okuyun diyecek ki Allah orada. Kâle mâ menâke ellâ tesrûde iz amartuk. Emrettiğim halde neden secde etmedin dediğine göre. Meğer ona da emretmiyor. Ama ya Rabbi yani şimdi bunu biraz daha açık söyleseydin. Demeyeceğiz tabii. Daha ne ki Allah kendine göre açık söylüyor elbette. Kur'an bize göre gönderilseydi Kur'an olmazdı. Allah'a göre olunca işte Allah en güzelini biliyor zaten. Bakın Kur'an'daki ayetleri, sıralamaları Allah'a göre ne kadar demek apaçık görürsünüz bu büyük haberin, bütün haber birimlerini. O neyin nereden sonra, hangi konunun neden sonra, hangi konunun ne kadar ayetle anlatılacağını en bilen ama tek bilen olunca bize düşen ha bu güzelmiş demek ve teslim olmaktır. İlla iblis. Fakat iblis müstesna. Yani iblis yanaşmadı secdeye. Boyun bükmedi. Tamam ya Rabbi dediğin gibi olsun demedi. İstek var ha. Kendini büyük zannetti. Büyüklenmek istedi. Büyük havalara girdi. Büyük satılmak istedi hayata. Öyle kabul etti kendini ama ve kendini kafirin böylece kafirlerden oldu. Peki daha önce kafirler mi vardı demeyin. Yani kafir işte bu olduğu anlayın. İşte ondan sonra isyanlar başladı. Efendim daha önce benim bilmem gereken bu. Ben buradan başlıyorum hayata. Ben ilk isyanı iblisle öğreniyorum. İlk karşı gelme, ilk secdeden sanki nefret etme, istiyana dediğiniz ihtiyatsız farz etme, istikbal dediğiniz kendini büyük görme özelliğini ben ilk defa insanlık hayatında ilk defa burada görüyorum. Melekler var boyun büküyorlar, iblis var karşı geliyor ve Adem var insan konusu. Ben var yani. Ama sonra cennete giren Adem ve hanım Havva eşi. Annem ve babam orada Allah'ın net emrine onlar da isyan ediyorlar. Ağaçtan yemeyecekler diyorlar. Ben onu düşünüyorum. Demek ki insanlık tarihinin ilk iki suçu karşımda. Yapmamam gereken iki tavır. İblis gibi olmamalıyım. Adem ve Havva'nın yaptığı gibi yapmamalıyım. Peki acaba onlar bu yanlışlar karşısında nasıl bir tavır takındılar dersiniz? Yani onlar bu yanlışlarında, bu isyanlarında ne yaptılar sonrasında? Bakın Kur'an'a göreceksiniz. Özün özü özetin özeti olarak hatırlatalım. İblis dedi ki beni sen saptırdın. Yani suçu Allah'a attı. Adem diye birini yarattın. Sonra beni onunla imtihan ettin. Olmasaydı ben de imtihan kaybedenlerden olmazdım. Böylece suçu Allah oldu. Ama Adem ve Havva dediler ki biz kendimize yazık ettik ya Rabbi, affetmez, merhamet etmez, mağfiret etmezsen mahvoluruz dediler. Döndüler Allah'a, tevbe imkanı buldular ve affedildiler. Ben de örnek alacağımı bildim böylece. Yanlış yaparmışım ben de. Yanlış yapabileceğim. Böyle yaratılmışım ama iblis gibi değil. Bir kafalık ederek suçu başkasına atarak değil. Çocuğunu da yanlış mı gördün? Çocuğun gidişatı bozuk mu? Kafası mı bozuldu? Düzeni mi bozuldu? Hatta stresin sıkıntısının içinde ne yaptığını bilmez deli divane mi oldu? Tuhaf vesveseler. Karma karışık duygular dünyası. İşte onu şepeşeyle kuşattı mı? Dönüver kendine Adem ve Havva gibi. Biz kendimize zulmettik ya Rabbi. Acaba ne yapmalıydık diye yeniden düşün Kur'an'la beraber. Gerçekten göreceksin, Allah sana öğretecek. Tevbe imkanı bulacaksın, değişecek ve çocuğun da değişecek. Ya da sen de, işin de, aşın da, çevren de değişecek. Daha iyi olacaksın çünkü Kur'an'a bakın. Mesela Bakara suresinde, sanırım 271. ayet. Ya da Ali İmran suresinde, 195. ayet. Veya Maide suresinde, 12. ayet. Ya da Ankebut suresinde, kaçıncı ayet olduğunu şimdi hatırlamıyorum. Benim dediğim gibi şöyle şöyle yaparsanız, sizin dünyadaki bozuk düzeniniz düzene girecek. Sizin huzursuzluklarınız bitecek. Sizin yanlışlarınız düzenlenecek. Dünyadaki mükafatınız bu. Yani yanlışlıklar, kötülükler örtbas edilecek, yok edilecek, ortadan kaldırılacak. Huzursuzluklar ama bu dünyadakine karşılık bir daha ahirette cennet var diyor Allah. Böyle bir reçete öğreniyoruz Kur'an'dan. Allah sordu şimdi iblise. Ya iblis. Ma menaç. En tasvide lima karaktu bir yedey. Ben elimle yaratmıştım. Ona neden secde etmedin? Ne engelin vardı? İstekbarta. En tüm temel halin. Aslında büyük müydün? Öyle mi oldun? Öyle mi zannettin? Ya da o havaya mı girdin? Büyüklük mü tasladın? Ne de senin halin? Ben elimle yaratmıştım. Ne dersiniz? Allah eliyle nasıl mı yarattı? Geri dönün. Vazgeçin bu sorudan. Çünkü Allah'ın hangi yaptığına, hangi yapmadığına, hangi özelliğine, hangi sıfatına nasıl demeye nereden cesaretiniz var? Allah duyar değil mi? İnanıyorsunuz. Peki nasıl? İşte Allah gibi. Peki Allah görür mü? Amenna. Elbette öyle inanıyoruz. Peki nasıl? Allah gibi. Peki Allah eliyle nasıl yapar? Allah gibi. Dahası Allah gibi yarattı. Başka bilmem ben demek zorundayız. İşte Allah eliyle yarattı. Ve dedi ki Adem konusunda iblis ve tüm meleklere buyurun secde edin. Ben öyle istiyorum dedi. Yani ben istiyorum. Ben yarattım. Ben ortaya koydum bunu. Bu başka birinin işi değil ki. Size yan veren, size emreden, size hayat kuran sen benim. Buyurun beni dinle ey Allah. Yoksa kendini büyük mü zannettin? Gerçekten büyük müsün? Öyle mi? Söyle bakalım. Sanki pişmanlığa bir mazeret beyanına imkan mı hazırlıyor dersiniz? Bana biraz öyle geldi. Birlikte tekrar düşünelim isterseniz. Allah, tamam zaten ben seninle niye taşıdığını biliyorum. Al sana. Rahmetten ve merhametten kovulmak. Al sana lanet. Al sana cehennem. Demedi Allah hemen. Sanki ona bir fırsat tanıdı. Aman Allah'ım ne kadar büyüksün. Ne kadar rahmet ve merhamet sahibisin. Nasıl barış öğretiyorsun? Peki ya sen? Ey Saat suresiyle bunu öğrenmesi gereken Müslüman. Ne dersin hanımına veya kocana? Oğluna veya kızına? Annen veya babana? Komşun ya da arkadaşın ya da ortağına? Ya da herhangi birine? Aynı hakkı sana versen neden Allah'ın ahlakıyla ahlaklanarak yol alamıyorsun? Bir imkan hazırla bakalım. Belki pişman olur o. Ya da belki kendince bir mazereti vardır. Ortaya koysun. Kendince diyorum. Aslı yoktur ama olsun. Belki de öyle biliyor zannedin. Hani vardır ya bir mazeret. Öyle yapmıştır. Öyle bilmiştir. Öyle anlamıştır. Öyle yanılmıştır. Ama bir hak sanayım ona. Evet o mazeret yerinde değilse sana cezayı hak etmişse cezayı verin. Yanlışını ona anlatın. Doğrusunu ona söyleyin. Ama bir hak sanayım ona. Bir mazeret beyan hakkı sanayım. Hele eğitimciler. Yani tüm anne babalar. Eğitimciler. Tüm hocalar. Öğretenler. Öğreticiler. Yani tüm insanlar. Marufu emretmekle, münkerden nehyetmekle görevli bütün insanlar. Karşınızdaki bir kapalılık ediyor. Şeytanlık yapıyorsa bize bir hak sanayım ona. Konuşsun dinleyin. Galiba hoca takımının en büyük belası. Meseleyi biliyor ya efendim. O gibileriyle kaç defadır tanıştı, görüştü, karşılaştı efendim. O hemen anında karşıdakinin ağzına lafını tutacak ve haklılığını, onun haksızlığını beyan edecek. Sabret. Allah bilmiyor mu sanki? Daha fazla bilmiyor mu? Bak dinle. Ya İblis, ma men erken tasvir edin ha, karaktü diye dey. Ben yaratmıştım elimle. Neden ona secde etmedin derken haşa Allah bilmiyor da öğrenmeye mi soruyor dersiniz? Haşa. Ya ne? Olay açığa çıksın. Bir konuşsun bakalım. Yanlışını anlasın. Öyle. Ben akayım mi? Dedi o da. Mantığına bakın. Tam şeytanlık. Ben ondan ayrılayım. Yani olsa ne yazar değil de. Hadi dediğin gibi olsun, evet sen ondan hayırlı ol. Allah da desin ki tamam sen hayırlı ol, sen de hayırsıza. Sen ona secde et deseydin ne diyecekti ki? Ama yok işte Allah'ı söz söyleme makamında görmeyince, Allah'ı hayata karışma makamında bulmayınca, Allah ilahdır demeyince, Rabb'dir demeyince kendince mazereti var, kendince programı var. Ben ondan daha ayrıyım. Çünkü halak deneyimin ne var? Beni ateşten yaratmışım. Yok halak da homentoyum. Onu da topraktan. Biliyor onun topraktan. Kendisinin ateşten yaratıldığını. Ama özellikle biliyor. Onu da kendisini Allah'ın yarattığını. Kendisini yaratana kapatıyor. Sen anlamadın galiba. Bu ne biçim? Ne emir? Ben ondan daha hayırlıyken. Yani onu neden yarattığını unuttun galiba. Benim yaratılışımı unuttun galiba. Benim aslım onun aslından. Benim nürem onun nüresinden. Benim asıl ana maddem onun asıl ana maddesinden daha üstünken. Bunu sen bilemedin. Anlayamadın. Kimin kime secde edeceğini, kimin kime boyun eğeceğini bilemedin galiba diye. Haşa Allah'a akıl vermeye başladı. Sonra da kovulmayı hak etti tabii. Olur muydu öyle şey? Allah dedi ki, "Gale fakus minha fe inneke racim." Çık oradan. Haydi defol. Sen artık racimsin. Rahmetten ve rahmetten kovulmuşsun. Sen lanete layıksın. Ve inna aleyke laneti ila yevmiddin. Kıyamete kadar. Yeniden diriliş günü. Evet hesap kitap günü tamam. Yani sen hep layıksın bu işe. Hep benim lanetim seninle olacak. Peşin sıra lanet. Hep lanet. Hep lanet. Allah'ın laneti ona. Ama o artık küstahtı. Artık yeni bir görev vardı kendince. Hayatını kendi belirliyor. Düzeni kendi kuruyordu sanki. Döndü. O küstahlığın doruk noktasında bir örnekle dedi ki. Rabbi sen azı ila yevmi vasun. Ya Rab dedi. Rabbin Allah olduğunu biliyordu aslında ama. Bunu eylem olarak ortaya koymamıştı. Onu ilah kabul etmemişti. Programcı biliyor ama. Kabul ettiğini beyan eden ameller ortaya koymuyordu. Dedi ki ya Rab. Öyleyse bana yeniden diriliş gününe kadar izin ver. Herkes ölecek. Herkes yeniden dirilecek ya. Bakın ahireti de biliyor. Yeniden dirilişi de biliyordu. İşte o güne kadar izin ver dedi. Öyle olsun. Bu sefer o yeniden diriliş gününe kadar izin alırsa ölmeyecekti. Ölümsüzleşecekti. Kabirde bir hayat olmayacak. Yeniden dirilince başkalarından farklı olacaktı. İstediği oydu sanki ama Allah dedi ki galete inneke minel muzarin. Hadi sana izin vereceğim fakat ila yevmil vaktil malum bir döneme kadar. Bunu sen bilmezsin. Anladığımız kadarıyla kıyamette mutlaka kesinlikle ölenlerden olacak. O güne kadar yaşayanlar elbette o gün herkes ölecek. Hayvanlar, insanlar, cinler ve melekler Allah'tan başka bütün varlıklar ölümü tadacak. İşte bu da onlardan biri olacaktı. Denilir ki, melekler, küllüne sinzai katul melek ayetini öğrenmişler, muttali olmuşlar. Aa demişler, insanoğlu demek sonu olan bir varlıkmış, ölecekmiş. Biraz hayıflanmışlar belki, ölümlü varlık diye. Sonra derken, küllümen aleyha falan ve yapma ve sırabik bir celal ve ikram ayetini öğrenmişler. Yani sadece Allah vaki, cinler ve insanlar da ölecek ayetine göre. Aa demişler, meğer cinler de öyleymiş, onlar da ölecekmiş. Ama sonunda, küllü şeyin ha, likum illa ve şeyh ayetiyle kendilerinin de ölümlü olduğunu anlayıvermişler. Evet, herkes. Bunun üzerine şeytan olan iblis, aslında iblis o cinin adı. Bu secde etmeme özelliğinden sonra o yaptığı işe şeytanlık diyoruz. Aslında şeytanlık bir sıfattır. İnsan yaparsa insan şeytan olur, cin yaparsa cin şeytan olur. Ama ilk örnek şeytan, ilk özel şeytan iblistir. Onun için şeytan denilince iblis, iblis denilince şeytan akla gelir. Hatta ben yaparsam ben şeytan, sen yaparsan sen şeytan bu. Enteresan bir özellik tabii. Biz Allah korusun şeytanlık yapmaktan Allah'a sığınalım. İşte o iblis, o şeytan bunun üzerine dedi ki, galefe bi izzetike le uriyenne mecmain. Senin izzetine yemin ederim ki kesinlikle mutlaka bütün hepsini, bu Adem'in nesli, bu Havva'nın çocukları, bu Ademoğullarının tümünü kesinlikle İva edecek, saptıracağım, yoldan çıkaracağım, şaşırtacağım ama illa ibadete minhumul muhlasıyım, senin halis muhlis, özden sana kul olan, işte o kulların var ya, onlara bir şey yapamayacağım. Müslümanlar, yanı başında şeytanla, cinle, melekle yaşayan insanlar, ben burada konuşurken, sen orada dinlerken, yemeğin başında ya da çocuğun elinden tutmuş veya sokakta ya da bir başka yerde bulunanlar, sizin dünyanızda da hemen yanı başınızda cinlerin, şeytanların, meleklerin olduğunu biliyorsunuz herhalde. İyi bilin ki, o büyük şeytan, o iblis, ancak halis muhlis kulları şaşırtamıyor. Allah öyle söyletiyor, o haberi bize Allah veriyor, şeytan böyle dedi, yani izin yok onlara. Peki ne korkuyorsunuz bazen? Aman efendim şeytan geldi, vesvese verdi, namazıma engel oldu, abdestimi şöyle oldu, bulalım geçiriyorum, gözüme görünüyorlar, kulağım duyuyorum. Evet belki mümkün ama neden halis muhlis Müslüman olmaya çalışmıyorsun? Kurtuluşun tek reçetesi bu. Yani efendim cin işi oldu, şeytan işi oldu, ilaç yaptılar, ya da baraj yaptılar, sihir ettiler, büyü yaptılar. Yani cinler alabora ettiler, şeytanlar oyuncak ettiler, tamam bütün bunları bilebilirsin. Sen öyle dedin diye ben onun dışında bir formül ya da seni yalan çıkartmaya yetim yok. Ama bakın Allah bu surenin bu ayetinde 83'te ne dedi tekrarlayalım. İlla ibadete minhumul muhlasin. Halis muhlis kullara zarar veremeyecek şeytan. Sen demek halis muhlis iyi bir Müslüman, dinin tümünü Allah'a ait kılan bir Müslüman değilsin de şeytan senin de oynama imkanı bulmuş. Tekrar edeyim mi? Sen dinin tümünü Allah'a ait falan. Bu tarif pek Türkçe değil. O zaman biraz açıklayalım. Yeme içmede, giyinde, kuşamda. giyinmede, soyunmada, evlenmede, boşanmada, sabahında, akşamında, gündüzünde, gecende daha sayarım mı? Yani yapıp ettiğin, yapmayı geri bıraktığın her şeyinde, evetlerin, hayırların, tamamların, devamlarında Allah ne dediyse, Allah ne dediyse, peygamber nasıl örnek dediyse şeklinde bir hayatın insanı olursan, şeytan sana hiçbir zarar veremeyecek. Bugüne kadarki pasolarından o yol bulmuş, imkan bulmuş, bir aralık bulmuş, içeriye girmişse, senin düzenini bozmaya çalışıyorsa, hadi dönüver tekrar iyi bir Müslüman olmaya. Başka çaren yok ki. Kale. Allah dedi ki fel hakku. Evet, işin doğrusu bu. Bu anlattığın böylece, senin dediğin de öyle. Benim kullarımdan halis muhlis bana kul kere olanlara zarar veremezsin. Ben hakka yakul. Zaten ben doğruyu söylerim dedi Allah. İşte doğru söz. Le enne enne cehenneme minke ve minmen tebake minhum ecmain. Seni ve sana tabi olan insanoğlunun, Ademoğlu Havva kızının her şeyi birden cehenneme dolduracağım sizi dedi Allah. Yani şeytan iyi bir Müslümana zarar veremezmiş. Bunu Hicr suresinden öğrenebilirsiniz. 15. sure. Bunu Nahl suresinde daha net öğrenebilirsiniz. 16. sure. Ayet 98-99. Bunu İsra suresinden öğrenebilirsiniz. Ama işte Saad da bunu anlattı. Kur'an bunu anlatıyor zaten. Ben halis muhlis Müslüman olunca, iyi bir mümin kul olunca şeytan ve dostları bana zarar veremezler kesinlikle. Belki onlardan gelen bir ezadır sadece. Yani hiçbir güç benim cennetime engel olamaz. Zarar olur elbette. Hiçbir güç benim cennetime engel olamaz. Beni cehenneme sürükleyemezler istemezsem. Çünkü ben cenneti istersem Allah elimden tutacak. Ben Allah'ın kitabından tutacağım. O en güçlüdür, o çekince giderim. Ben cehennemden korkuyorsam, ona gitmek istemiyorsam Allah'a sığınacak, onun kitabıyla yol bulacağım. Allah'ın kitabının bana gösterdiği yol kesinlikle beni cehenneme götürmeyecek. O zaman var mı öyle bir endişeniz? Öyle karamsarlıklarınız, problemleriniz, iç sıkıntılarınız, düşünce dünyanızdaki karanlıklar mı var, kaplamış mı sizi? Hadi tövbe edin, istiğfar edin, iyi bir Müslüman olun. Daraldınız mı? Sıkılıyor musunuz? Dünya başınıza dar mı geliyor? Bir abdest alın, devam süresleri çekin. Geçmedi mi? İki rekat bir namaz kılın. Geçmedi mi? Kur'an okuyun. Geçmiyor mu? Hadi okuyun. Yine mi geçmiyor? Bu şeytandan bilin ve vazgeçin. Dursun deyin. Olsun, sen devam et ama bana bir şey yapamayacaksın. Deyin bunu. Göreceksiniz, hiçbir etkisi olmayacak. Kulma eserküm aleyhimin ezir. Çünkü o tür insanlar zaman zaman benim de karşıma geliyor. Yani inkar etmenizin, onun gördüm dediğini, onun duydum dediğini yalan saymanızın ne anlamı var? Evlendiğinin ikinci günü belki. Banyonun penceresinden kocaman kapkara bir kafa satmış diyen birisi duydunuz. Ne yapacaksınız? Yalan efendim, gözüne görmüş efendim. Yani gözüne görmüş tabii canım, o da öyle söylüyor, gözüne görünüyor. Var veya yok, önemli olan görünmesi değil mi? Korkmuş ve etmiş. Aradan yıllar geçmiş ki banyo kendi başına gündüz de giremiyor gecede. Banyo yapmak için değil sadece, çamaşır koymakla almak için de giremiyor. Peki, ne yapacaksınız? Çare ne? Kolayı var. Bir, ne yoksun, okusun. Şöyle bir haftada bitirsin, yoğunlaşsın. Bir de riyasal yoksun, bir haftada. Sonra anlatın durumu. İnsanların banyo kendi başlarına giremeyeceklerini. Evet. Yanlarında birilerinin olduğunu söyleyin hatta. Onun zaten gözleri kocaman kocaman olacak. Korkacak biraz daha belki. Ama ısrar edin deyin ki, İnsan düşüncesiyle, inancıyla girer banyoya da, o eve de, o da, her yere de. Eğer düşüncelerin güzelse, Allah kaynaklıysa, ne korkacaksın değilse, kork tabii, girmesen de kork diyeceksiniz. Ve o hepten şifa bulacak Allah'ın izniyle. Kul ma es'alukum aleyhi min ecir. Şöyle söyle. Artık peygamberim sözün sonuna geldim bu surede, şöyle söyle. Ben bütün bunlar karşılığında sizden bir ecir beklemiyorum, bir ücret beklemiyorum. Yani düşündünüz mü? Bu bilgileri para vererek satın alacak olsaydık nereden bulacaktık? Bütün bir insanlık uğrasaydı nereden bulabileceklerdi? Mümkün müydü size göre? Hayır, peygamber karşısında ücret beklemiyor. Peygamber yolunun yolcuları da bunları öğretirken ücret beklemesinler. Tarih boyunca vahiy gündemde tutan insanlar ne zaman ücret beklediklerse düşmanı kendilerine davet ettiler. İslam'ı gündemde tutanlar, bunu kendilerine din edinenler, karşılığını Allah'tan beklesinler, mahlukat ve mevcudattan ücret beklemesinler. Aferin demelerini beklemesinler, giyim kuşamlarına yardımcı olmalarını beklemesinler, hediyelerini beklemesinler, alkışlamalarını beklemesinler, ücret olabilecek hiçbir şey beklemesinler. Yani Müslümanlıklarından dolayı imtihan konularının karşıdakilerin iyilik yapmasına sebep olmasına izin vermesinler. Efendim yan arkadaş beni çok sevdi de fazlaymış. Üzerinde iki taneymiş. Bir tanesi hediye duruyormuş. Onu bana verdi, ben giyiverdim. Ya öyle mi? Peki neden o fazla fazla almasına sen imkan hazırlıyorsun böylece? Almasın. Var bir tane niye aldı tekrar? Efendim boşa gidecekmiş. Sen boşa gideceklerine atıldığı çok kusur değilsin ki. Sen Allah dininin sözcüsü, sen Allah dininin anlatıcısın. Ama aynen yanını tekerlekeyim. Ben bu işi zorlayanlardan da değilim. Yani işi zora sürükleyen, zora dikenlerden de değilim. İnhu ella zikrul alemin. Bütün bunlar. Bu gündemde tutulanlar, bütün evren için, bütün varlıklar için bir zikirdir. Bütün evrenin gündemi budur zaten. Ay, yıldızlar ve güneş. Semadakiler ve ötesi. Alemin, karıncalar, koyunlar. Ya da eşekler, atlar. Alemin, topraklar, sular, havalar, ateşler. Ama bütün alem, insanlar, cinler, melekler. Ya da bütün alem, bütün varlıklar, hepsi bunu gündemde tutuyorlar. Yani, salatlar, Kur'an izi zikir, inhu ella zikrul alemin. İşte bu, asıl gündemde tutulacak konu. Peki, buradan hareketle, hatırladınız mı? Nasıl bir dinin müntesip olduğumuzu, bizim dinimiz öyle bir din ki bu İslam dini. Bu dinin Rabbi, Rabbül Alemin'dir. Bütün alemlerin Rabbi. Bir tek senin, benim, bizim köyün, bizim kabilenin, bizim insanların, bizim takımın değil. Bütün alemlerin Rabbi. Peki, bu dinin peygamberi, o da rahmet edil alemin. Sana bana değil sadece, bütün alemlere rahmet. Kitabı, o da zikrul il alemin. Hedefi, kıblesi Kabe'de, huden il alemin'dir. Böyle talimunle nebe hu ba'da hayin. İşte bunun nebeni, bunun ana haberini, hani kul huve nebe demişti Allah, o büyük haberi çok yakında kesinlikle bilecek, mutlaka anlayacaksınız. Bugün anlamasanız da anlamak zorundasınız. Gelin şimdiden anlayın. Tenzilül kitabı minallahi'l-azizil hakim. İşte o haber, yeniden gündeme getirilen, yeniden tekrar edilen, Zümer suresi adıyla karşınıza çıkan, Bismillahirrahmanirrahim, o büyük haberin bir bölümü, 39. bölüm, Tenzilül kitabı minallahi'l-azizil hakim. Bu kitabı, bu yasa ve yasayı, bu toplum içinde direğin değişmez kurallarını belirten gerçekleri anlatan bu kitap, Aziz ve hakim olan, güçlü, mutlak galip yenilmez, her yaptığı yerinde hikmet sahibi yanılmaz bir Allah'ın indirmesidir. İnna enzelnâ ileyke'l kitâbe bil hak, fa'budillâh muhlisen lehu d-dîn. İşte biz bu kitabı sana hakikat ortaya çıksın diye, Allah'ın tek Rabb'i ilah oluşu gerçeği de, senin ona kul köle olman gerçeği açığa çıksın, bu anlaşılsın diye indirdik öyleyse, hadi Allah'a kul köle ol ama muhlisen lehu d-dîn. Hani şeytanın karışamayacağı, şeytanın yanıltamayacağı, şeytanın şaşırtamayacağı biçimde bir din sahibi olarak, zaten herhal lillahi d-dînul halis değil mi? Aleyhissalatü vesselam bir sure bitince sıradaki sureye başlayın ki o surenin görevi melekleri size istiğfar eder dediğinden hem sözün arada bitmediğini beyan adına Zümer suresinden bir iki ayet okuyuverdim. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk. Böyle dua etmemizi istiyor aleyhissalatü vesselam. Sözün sonunda ben de aynısını yapıp şöyle Türkçe beslemek istiyorum. Allah'ım eksiksiz ve noksansızsın. Tam ve mükemmelsin. Sübhansın, hamdolsun sana. Seni böyle biliriz. Bu uğurda can vermeye razıyız. Şahidiz. Şehit olmaya hazırız ki senden başka ilah yoktur. Kulu kölesi olacağımız, her dediğini dinleyeceğimiz, hayatımıza karışmaya yetkili tek varlık, tek ilahımız sensin ama bu inancımıza rağmen eksiğimiz, kusurumuz, kabahatımız, hatamız, isyanımız oluyor. Affınla, lütfunla, rahmet ve merhametinle mağfiretini isteriz. Eksikliklerimizi tam kabul et. Yanlışlarımızı yok kabul et Allah'ım. Anladık ki hedefte yanlışlar, plan ve proje hatalar varmış. Sana döndük, seni razı etmeye döndük. Dönüşümüzü yani tevbemizi kabul et. Razı olacağın bir hayatta istihdam et. Sonu cennet olan bir hayat lütfet. الحمد لله رب العالمين.